ENAB Belediye ile yürüttüğümüz sınır etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün sizlerle faşizmi konuşacağız. İnsanlar günümüzde faşizm veya faşist kelimesini nasıl kullanıyorlar? Genellikle belli bir grubu, rejimi ya da fazla agresif, fazla kontrolcü veya fazla denetleyici bir bireyi aşağılamak adına kullanıyorlar. Medyaya kapatma, partilere yasaklama, vekillere tutuklama. İtalya'ya işte faşizm böyle geldi.
ENAB Belediye Podcast.
Ne ironidir ki, faşizmin kökenindeki anlam birlik demektir. Aslında faşizmin kökeni 1920-1930'larda ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'da iktidar olan Benito Mussolini'ye dayanıyor. Mussolini göğsünü gere gere ben faşistim diyor. Peki faşizm ne oluyor ki birileri gururlanarak ben faşizmim diyor ama sonralarında bu kelime insanlar arasında hakaret olarak kullanılıyor. Fasyo kelimesinden geliyor faşizm. Fasyo demet demek. Bir demet çubuğun birlikte güç olmasını simgeliyor yani. Bu mu şimdi faşizm? Evet, birlikten kuvvet doğar. Evet, bizim de bir tek olmamız gerekiyor. Aynı zamanda mantık olarak da çubukları ayırmadan bir demet yapılıyorsa bu ırkçı olmuyor. Faşizm ırkçılık değil mi o zaman? Bu bahsettiğimiz çubuklar ve destenin sembolü Mussolini'den önce olan bir sembol aslında. Binlerce yıl önce, Roma dönemine kadar uzandığı söyleniyor. Hatta daha öncesine. Devrimci ittifak ve değişim için savaşan bütün kurumlar bu sembolü ve düşünceyi benimsiyorlardı. Mussolini de aslında bu devrimci gruplardan, değişim için savaşan gruplardan farklı değil. Ve Mussolini, Fasci Desione Raviolanasia'yı kuruyor. Bu İtalyancasıydı, Türkçesi devrimci hareket grubu diyebiliriz. Sosyalist partisi gibi, sosyalist ideolojiyle bağlantılı. 1914'te Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'na girmeye hazırlanırken, bu partinin görüşü savaşa girmemesi yönündeydi. Ama bazı milliyetçi gruplar İtalya'nın hak talep edebilmesi için bu savaşa girmesi gerektiğini söylüyordu. Yani bu topluluğun içinde bir grup savaşa girelim, bir grup savaşa girmeyelim diyordu. Savaşa girelim diyenlerin içinde Mussolini de vardı. Bu savaş lehine duruşu nedeniyle sosyalist bir gazetenin başındaydı ve bu gazeteden daha sonrasında kovuldu. İtalyan Devrimci Muharebe Birliği gibi bir grup kurdu tekrar Mussolini. Bunların ideolojisi yoktu. Kurulduğunda sadece aşırı milliyetçi olacaksınız, o kadar deniyordu. Faşizm sağ ideoloji olarak görülüyor ama aslında ne sağ ne de solun. En solda komünizm sosyalizm var, en sağda serbest piyasa tamamen kuralsız. Faşistler kendini bu iki grupta da görmüyorlar. Komünizm ve sosyalizm karşıtı olarak biliniyorlar yani. Yavaş yavaş aklımızda faşizmin ne olduğu canlandı mı? Biraz daha derine inelim. Faşizmin bir diğer ideolojisi siyasette şiddet, yani siyasette şiddetin meşrulaştırılması diyebiliriz. Bunu Mussolini faşistlerinin siyah gömlekler gibi bir lakabı vardı. Oradan da anlayabiliyoruz. Bu grup zamanla siyasi kontrolü şiddet yoluyla ele geçirdiler. Daha sonra bu aynı stratejiyi Naziler de uyguladı. Siyasi kontrol için şiddet. Bu yüzden Naziler de faşist olarak adlandırılıyor. Mussolini ya da Nazi dediğimizde demokrasi akla geliyor değil mi? Evet, demokrasi taraftarı değillerdi. Her şey devlet kontrolü altında olmalıydı. En tepede güçlü bir lider olmalı ve bütün kontrol onda olması gerekiyordu. Mussolini'nin faşizmi ve Hitler'in Naziler inanışı tek parti olacaktı işte. Agresif dış politika düşüncesi, bunun yapılış sebebi de kültürel veya ırksal üstünlük düşüncesine dayanıyor. Ama Hitler ile Mussolini'yi ayıran bir şey var. Saf ırk düşüncesi. Hitler için saf ırk düşüncesi tabiiyken Mussolini gerçekte saf ırk diye bir şey olduğuna inanmıyor. Yani bakıldığında aynı şey 2-3 kelime ile değişiklik deniliyor ama yine aynı şey. Savaş sonrasında çöken ekonomi, hayat pahalılığı ve siyasi kargaşa yaşayan İtalya'da Mussolini tüm sağcı, antikomünist grupları toplayarak Ulusal Faşist Partisi'ni kuruyor. Bir sürü vaatler, sıkıntıların biteceğini söylemeler falan. Latince lider anlamına gelen Duce lakabını kullanıyordu. Mussolini iktidar olduğunda liberallerin desteğini aldı. İşte böyle yavaş yavaş Mussolini diktatörlüğünü İtalya'ya oturtmuştu. İtalya kısa zamanda bir polis devleti haline getirildi. Kitap ve gazetelere getirilen sansür, seçim sistemiyle oynama, faşist parti dışındaki bütün partileri kapatmalar, sendika hareketlerinin yasa dışı hale getirilmesi. Ama aynı zamanda Mussolini çiftçileri sürekli teşvik ederek tarım ve endüstriyi canlandırdı ve işsizliği ortadan kaldırmıştı. İşte bu yüzden İtalyan halkı Mussolini'yi seviyordu. Hatta Almanya'daki Hitler de ona örnek alıyordu işte bu yüzden. Hitler ve Mussolini birlikte birbirlerine destek vererek birçok bölgeyi kana bulayıp işgal çalışmalarını yürüttüler. Farklı farklı hikayelerde onlarla ilgili ırkçılık veya faşist olmaları ile ilgili katliamlarını ve nefretlerini dinliyoruz. Faşizmin anahtarı sadece başkaldırısında değil, aynı zamanda terbiyeciliğindedir. Çünkü faşist liderler için sorun, topluma yönelik bu tutumu etkili kılmak ve bu tutumun yaratabileceği kargaşaya karşılık verebilmekti. İçgüdüleştirme nasıl ele geçirilip siyasi olarak etkili kanallara yeniden yönlendirilebilirdi? Hem George Sorel hem de Libon 1890'larda tam da bu soruna dair endişelendikleri için çeşitli cevaplar önerdiler. Bir siyasi hareketin insanların içgüdülerine dayanması ve bu içgüdülerinde adanmış bir lidere bağlanması gerekir dendi. Sorel'in miti, grubun en derin duygularının aleni bir biçimde rasyonalize edilmesiydi. Libon için ise siyasetin kitle insanı ve onun irrasyonalizmi üzerine kurulması gerekiyordu. Bu iki Fransız, bir devrin sonu isyanının önerdiği ve o noktadan devam eden insan doğası anlayışını kabul ediyorlardı. Faşizm, Sorel ve Libon'un hazırladığı bu temeli sadece insan doğası anlayışını kabul ederek değil, aynı zamanda ona atfettikleri içerik ve onun için hazırladıkları reçeteleri takip ederek de paylaştı. Libon, geleneksel fikirlere ısrarla bağlı kalabalıkların muhafazakarlığına inanıyordu. E zaten de öyle değil mi? İtirazın bu irrasyonel muhafazakarlığa yapılması ve bir lider aracılığıyla bu itirazın kitlenin sihirli etkisi önermesiyle birleşmesi gerekiyordu. Yani bu açıkladığımız bütün felsefenin içinde amaç neydi? Kitle insanını kitlesel bir siyasal harekete dahil edebiliyoruz ve onun kaosa yönelik eğilimini frenleyip olumlu bir eyleme doğru yönlendirebiliyoruz. Libon başkaldırının nasıl evcilleştirilebileceğini hayranlık verici bir şekilde anlatıyor. Kitlelerin muhafazakarlığı, milli geleneklerin ve modern toplumlarda dağılmış gözüken aile gibi kişisel bağların restorasyonu amacıyla bir içgüdü olarak faşizmin kendisinde yeniden doğmuştur diyor. Bu muhafazakarlık, yabancılaşmanın sona ermesine ve belirli bir gruba ait olmaya duyulan hasretle birbirine sıkıca bağlanıyor. Fakat önemli nokta, grup geleneksel bir grup olmalı ve geleneksel ahlakın restorasyonunu temsil etmeli. Örneğin Hitler, kitlesel hareketlerin gerekli olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu hareketler insanın çalıştığı ve kendini küçük hissettiği atölyesinden dışarı çıkmasını, benzer inançlara sahip binlerce ve binlerce insan tarafından çevrelenmesini sağlıyordu. Yabancılaşma def edilecekti. Ama insanın hem irrasyonel hem de muhafazakar olduğu görüşünü kabul ederek. Benzer şekilde İtalya'da da tarihsel merkezi bir milliyetçilik, milli mutabakat sağlanmak üzereydi işte bu zamanlarda. 1936'ya gelindiğinde Mussolini artık bir ırkçı olmuştu ve bu sadece Alman etkisinden kaynaklanmamıştı. Irkçılık üzerinden yaşanan faşizmini canlandırmaya, kendi devrimiyle hayal kırıklığına uğrayan gençliğine yeni bir dava vermeye çabalıyordu. Ama işte buraya geldiğimizde bu tavır değişikliğinin sebebi bir ihtiyaçla örtüşüyordu. O da alt sınıflara daha güçlü hitap edebilme ihtiyacıydı. İtalya'da olduğu gibi İspanya'da da ırkçılık harekete daha büyük ve yenilenmiş bir dinamizm katmaya yardımcı oldu. Sadece Orta ve Doğu Avrupa'da ırkçılık en başından beri faşizmin ayrılmaz bir parçasıydı. Buralarda ciddi Yahudi nüfusları vardı ve yarı getto şartlarında hayat sürdürüyorlardı. Nüfusun tamamen farklı bir parçasıydılar ve saldırılara açık durumdaydılar. Dahası Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde Yahudiler orta sınıfın kendisi olmuşlardı ve bu sınıfın ticari faaliyetler sayesinde toplumun geri kalanını sömürdüğü algısı vardı. Köylülere hitap ederken milliyetçiliği kullanan demir muhafızların Hristiyan yönelimlerine rağmen şiddetli bir şekilde antiseminist ve hatta ırkçı olmaları da boşuna değildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Avrupa'nın Yahudi halkları özellikle Almanya ve Avusturya gibi komşu ülkelere göçmeye başladı. Kavgam kitabında Hitler'in Viyana sokaklarındaki bu yabancıların oluşturduğu görüntüye nasıl tepki verdiğini anlattığı bölüm oldukça tipik bir bölüm. Nasıl olursa olsun Avrupa'nın o kısmındaki durumun gerçekleri faşizme üstesinden gelinmesi gereken güçlerin hepsini sembolize eden ve diğerlerinin arasından seçip ayırabileceği bir düşman fırsatı verdi. Buna ek olarak Doğu Avrupa'da ulusal özgürlük hareketleri faşizmin ortaya çıkışından çok daha önce romantizm ve ırkçılık ile ilişkilendirilmişti. İşte Hitler de bu geleneği yakaladı, hareketini de Yahudi meselesi üzerine inşa etti. Bu durum nasyonel sosyalizm ile Batı faşizmi arasında daha derin ayrımlara yol açtı. Hitler için düşman belirsiz bir Marksizm değildi. Düşman artık Yahudilerde böyle fiziksel olarak vücut bulmuştu. Düşman kimdir? Yahudilerdir deniyordu. Orta ve Doğu Avrupa'nın ırkçı yönelimli milliyetçiliği üzerine koyarak kendine dünya görüşünün düşmanına somut bir insani şekil verebildi. Bu yüzden kitlesel terör ve soykırım Batı faşizmlerinde değil, Alman faşizminde gerçekleşti. Almanya'da ve demir muhafızların kısa süreli hakimiyetinde kitlesel terör ve katliamlar belirli bir insan grubunu düşman olarak niteleyen bir aktivizmin göstergeleri olmuştu. Bu yüzden kitlesel terör Avrupa çapında bir hareket olarak faşizmin tanımının bir parçası olamıyor. Faşist hareketlerin birçoğunda kitlesel terörü ve şiddeti kısıtlayan bir başka faktör daha var. İtalya'da Mussolini monarşiyi kaldırmaya hiç yeltenmemiş ve İngiltere, Belçika ve Hollanda'da faşizmlerde devlet sembolüne olan bağlılıklarını beyan etmişlerdi. Doğu ve Orta Avrupa'da ise durum böyle değildi ve sonuç olarak oradaki aktivizm daha büyük bir rol ve daha tutarlı bir amaca sahip olabildi. Faşizmi ona böyle olumsuz açıdan bakarak ya da sadece 1930'ların sonunda nasyonel sosyalizmin başardığı hakimiyet üstünden yargılanarak anlaşılmaz. Milyonlarca insan için faşizm bir kimliğe bağlılık ile birlikte aktivizm için derinden hissedilen bir ihtiyacı karşılıyor. O insanların sınıfsız bir toplum hayallerinin de gerçekleşmesi olarak görünüyor. İşte bu yüzden burjuva gençliği faşizm saflarına koştular. Çünkü onlar için siyasi ve kent toplumunun sorunlarına olumlu çözümler sunabiliyordu faşizm. Şimdi anlattıklarımızdan faşizmin iyi yanı da vardı, kötü yanı da vardı. İyi şeyleri de amaçladı belki insan psikolojisine veya toplum psikolojisine baktığımız zaman. Ama sonunda faşizmin olumsuz tarafı galip geldi. Hitler'in kendisinin yeni Avrupa'sı hakkında hayalleri vardı. Mussolini'nin Mare Nostrum, Perón'un Arjantin'in hakimiyetinde bir Güney Amerika hayalleri vardı. Doğu Avrupa'da da bu hayalleri yerine getirecek yeterli kadar toprak vardı. Günümüzde de faşizm diye yaftaladığımız kişiler, topluluklar veya kurumlar kimine göre haklı, kimine göre haksızlar. İki konu üzerinde durduk. Faşistlik ırkçılığa kadar gidiyor mu yoksa birlik beraberlik demek mi diye konuştuk. Şimdi günümüze baktığımızda İtalya'nın yeni başkanına göre de Mussolini idol alınacak bir lider ve Bayan Meloni de Mussolini hayranlığını zaten sıklıkla dile getiriyor. Hani demiştik ya başta, Mussolini göğsünü gere gere ben faşistim diyor. Bu yüzden de Bayan Meloni çok sıklıkla faşist hakaretini işitiyor. İnsan hakları nedir bilmeyen, sadece benden olan güvende ve güçlü olsun, herkes bana benzesin, ben en iyisiyim diyen insanları bilir misiniz? Heh, o insanlara çokça selamımı iletin. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız, hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.